Sevgi Öğretmeni 45. Çarmıhın Gölgesi. İsa'nın yeryüzündeki görevi sona ermek üzereydi. Gitmekte olduğu yol tüm ayrıntılarıyla gözünün önüne geldi. Daha insan özdeşliğini almadan önce bile kaybolan insanlığı kurtarmak için kendisinin geçmesi gereken yolu önceden gördü. Kalbini saran her acı, uğradığı her hakaret, katlanması gereken her sıkıntı, İlahiliğiyle insan özdeşliğini almak için krallık tacından ve tahtından vazgeçmeden önce onun gözlerinin önüne geldi. Dünyaya geldiği yemlikten çarmıha kadar olan yol gözlerinin önünde canlandı. Büyük bir acıya katlanması gerektiğini biliyordu. Yaşayacağı her şeyden haberdardı ve şöyle dedi: "İşte geldim. Kutsal yazı tomarında benim için yazılmıştır. Ey Allah'ım, istemini yapmaktan zevk alırım ben. Yasan yüreğimin derinliğindedir." Görevinin sonucu sürekli gözlerinin önündeydi. Tüm bu sıkıntılara boş yere katlanmış olmaması, onun dünyadaki zorluklar ve fedakarlıklarla dolu yaşamının tek sevinç kaynağıydı. İnsanlık uğruna kendi yaşamını feda ederek dünyayı Allah'ın hükümranlığına geri kazanmak istiyordu. İlk olarak insanlık uğruna kendi kanını dökecek olmasına rağmen, dünyanın günahlarının onun masum ruhuna yüklenecek olmasına rağmen ve o tarifsiz acıyı bizim uğrumuza çekecek olmasına rağmen, yüreğinde insanlığı kurtarmanın sevinciyle karşılaşacağı utancı önemsemedi ve çarmıhı seçti. İsa'nın gözlerinin önünde canlanan bu acı dolu olaylar, görevini sürdürürken kendisine yardımcı olan kişilerden gizlendi. Fakat onun çekeceği büyük acıya tanık olacakları zaman yaklaşıyordu. Sevdikleri ve güvendikleri kişinin düşmanlarının eline teslim edildiğini ve çarmıha gerildiğini görmeleri gerekecekti. Çok yakında onları kendisinin görülebilir varlığının tesellisinden yoksun olarak dünyada tek başlarına bırakması gerekecekti. Nefret ve inançsızlık yüzünden onlara nasıl zulüm edileceğini biliyordu ve yaşayacakları bu büyük zorluklar için onları hazırlamak istiyordu. İsa ve öğrencileri Filipus Sezariyesi yakınlarındaki kasabalardan birine geldiler. Celile sınırlarının dışında putperestliğin hüküm sürdürdüğü bir bölgedeydiler. Öğrenciler burada Yahudiliğin etkisinin kontrolünden uzaklaşıp putperest ibadetine ilgi göstermeye başladılar. Çevrelerinde dünyanın her yerinde var olan batıl inançların her türlü şekli sergileniyordu. İsa çevrelerindeki bu manzaraların onları putperestlere karşı sorumluluklarını hatırlamaya yöneltmesini arzuluyordu. Bu bölgede kaldığı süre boyunca buradaki insanlara öğretilerini yaymak yerine öğrencileriyle yakından ilgilenmeye özen gösterdi. Kendisini bekleyen büyük acıyı onlara açıklamak üzereydi. Fakat önce onlara söyleyeceği sözleri anlayabilmeleri, yürekten kabul edebilmeleri ve buna hazır olabilmeleri için tek başına oradan ayrıldı ve dua etti. Onların yanına geri döndüğünde anlatmak istediğini hemen açıklamadı. Onları bekleyen zorluklara karşı koyabilecek gücü kendilerinde bulabilmeleri ve bunu yapmadan önce duydukları imanı açıkça bildirmeleri için onlara fırsat verdi. Onlara sordu: "Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor?" Öğrenciler acı içinde İsrail halkının Mesih'ini tanımadığını kabul etmek zorunda kaldılar. Buna karşın gerçekleştirdiği mucizelere tanık olduklarında bazıları onu Davut'un oğlu diye kabul etmişti. Betsaida'da doyurulan halk onu İsrail'in kralı olarak ilan etmek istemişti. Birçoğu onu bir peygamber olarak kabul etmeye hazırdı. Fakat onun Mesih olduğuna inanmıyorlardı. İsa bu kez öğrencilerin kendisinden söz ederek ikinci bir soru sordu: "Ya siz, ben kimim dersiniz?" Petrus, "Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin" diye cevap verdi. Petrus baştan beri İsa'nın Mesih olduğuna inanmıştı. Vaftizci Yahya'nın vaazıyla İsa'yı kabul eden birçokları hapse girip orada öldürüldüğünde Yahya'nın görevinden şüphe etmeye başladılar. Ve bu kez de İsa'nın gerçekten kendilerinin uzun zamandır bekledikleri Mesih olduğundan şüphe ettiler. İsa'nın Davut'un tahtına geçmesini sabırsızlıkla bekleyen öğrencilerin birçoğu, böyle bir niyeti olmadığını anladıklarında onu terk ettiler. Oysa Petrus ve onun yanındaki diğerleri İsa'ya olan bağlılıklarından asla vazgeçmediler. İsa'ya dün övgüler yağdıran, bugünse onu eleştirenlerin inançsızlığı, kurtarıcının gerçek takipçilerinin imanını asla yok edemedi. Petrus şöyle demişti: "Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin." O, İsa'nın dünyada hüküm süren bir kral olmasını beklemedi. İsa'yı mütevazı haliyle kabul etti. Petrus, 12'lerin imanını açıkça gösterdi. Buna karşın öğrenciler İsa'nın görevini anlamaktan çok uzaktılar. Hahamların ve yöneticilerin İsa'ya karşı olmaları ve onu yanlış tanıtmaları onları İsa'dan uzaklaştıramazken yine de onların kafalarını karıştırıyordu. Ne yapacaklarını tam olarak bilemiyorlardı. Dünyasal eğitimlerinin etkisi, Rabbilerin öğretileri ve geleneklerin gücü onların gerçeği görmelerini hala engelliyordu. Zaman zaman İsa'nın vasıtasıyla gerçeğin değerli ışığı onların üzerinde parlıyordu. Buna karşın onlar çoğu kez karanlıkta yürümeye çalışan insanlar gibiydiler. Fakat o gün imanlarının büyük sınanmasıyla yüz yüze geldiklerinde Kutsal Ruh onlara güç verdi. Bir süre için gözlerini görülebilen şeylerden uzaklaştırıp görünmeyenlere çevirdiler. Tanrı'nın oğlunun insan özdeşliğinde gizli olan görkemini gördüler. İsa Petrus'a şöyle cevap verdi. Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babandır. Petrus'un açıkça bildirdiği gerçek, inanan insanların imanını oluşturan temeldi. Bu İsa'nın sonsuz yaşam olarak bildirdiği şeydi. Fakat bu bilgiye sahip olmak, kişinin kendisini yüceltmesi için bir sebep teşkil etmiyordu. Bu onun kendi bilgeliğinden ya da iyiliğinden dolayı Petrus'a açıklanmamıştı. İnsanlık ilahi bilgiyi hiçbir zaman kendiliğinden edinemez. Onlar gökler kadar yüksektir. Ne yapabilirsin? Ölüler diyarından derindir. Nasıl anlayabilirsin? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insan yüreğinin kavrayamadığı Allah'ın derin düşüncelerini sadece Kutsal Ruh bize açıklayabilir. Tanrı bunları bize Kutsal Ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Allah'ın derin düşüncelerini bile araştırır. Rab, kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Ve Petrus'un İsa'nın görkemini fark ettiği gerçeği Tanrı tarafından öğretilen bir kanıttı. Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. İsa şöyle devam etti. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnmeyecek. Petrus sözcüğü bir kayayı, yuvarlanan bir kayayı belirtir. Petrus, üzerine inanlı topluluğunun kurulduğu kaya değildi. O Rabbini reddedip ona kötü sözler söylediğinde ölüler diyarının kapıları ona karşı direndiler. İnanlı topluluğu, ölüler diyarının kapılarının kendisine karşı direnemediği kişinin üzerine kuruldu. Kurtarıcının gelişinden asırlar önce Musa, İsrail'in kurtuluşuyla ilgili olarak kayayı işaret etmişti. Mezmurların yazarı, gücümün kayası demişti. Yeşaya, egemen Rab şöyle diyor. Bakın, Siyon'a sağlam temel olarak bir taş, denenme taşı, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum, diye yazmıştı. Petrus da Kutsal Ruh'la dolu olarak İsa hakkında şöyle demişti. Çünkü Rabbin iyiliğini tattınız. İnsanlarca reddedilmiş fakat Allah'a göre seçkin ve değerli taşa Rab'be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka temel atamaz. İsa, ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım dedi. İsa Allah'ın tüm gökyüzü elçilerinin ve ölüler diyarının görünmeyen ordusunun huzurunda topluluğunu diri kayanın üzerine kurdu. Bu kaya kendisidir, bizim uğrumuza feda ettiği kendi bedenidir. Ölüler diyarının kapıları bu temel üzerine kurulan inanlı topluluğuna karşı direnemeyecektir. İsa bu sözleri söylediğinde inanlı topluluğu ne kadar da güçsüz görünüyordu. Cinlerin ve kötü insanların güçlerinin kendilerine karşı yöneldiği çok az sayıda gerçekten inanan kimseler vardı. Buna karşın İsa'nın yolundan gidenler korkmamalıydı. İmanlarını kayanın üzerine kurdukları sürece hiç kimse onların üstesinden gelemezdi. 6000 yıl boyunca iman İsa üzerine kuruldu. 6000 yıl boyunca şeytanın öfkesinin selleri ve fırtınaları bizim kurtuluşumuzu sağlayacak olan kayayı sarsmaya çalıştı. Fakat bunu asla başaramadı. Petrus, inanlı topluluğunun imanının temelini oluşturan gerçeği açıkladı. Ve böylece İsa, onu inananların tümünün temsilcisi olarak onurlandırdı. İsa şöyle dedi, ''Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağım her şey, göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğim her şey, göklerde de çözülmüş olacak. Göklerin egemenliğinin anahtarları İsa'nın sözleriydi. Kutsal yazının tüm sözleri O'nundu. Bu sözlerin gücü gökyüzünü açmaya ve kapamaya yeter. Onlar insanların kabul edildiği ya da reddedildiği şartları bildirirler. Böylece Allah'ın sözünü bildirenlerin işi, yaşama, yaşam katan veya ölüme ölüm katan bir lezzet olur. Onların işlerinin sonsuz sonuçları vardır. Kurtarıcı, müjdenin hizmetini Petrus'a kişisel olarak vermedi. Bir süre sonra Petrus'a söylediği sözleri tekrar ederek onları doğrudan imanlı topluluğuna uyguladı. İnananlar topluluğunun temsilcileri olarak aynı sözler 12'lere de açıklandı. Eğer İsa, öğrencilerden birine diğerlerinin üzerinde özel bir yetki vermiş olsaydı, onların kimin en yüce olduğuyla ilgili olarak tartıştıklarını göremezdik. Öğretmenlerinin isteğine uyarak onun atadığı kişiyi onurlandırırlardı. Onların başı olarak öğrencilerden birini atamak yerine İsa onlara şöyle dedi: "Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü bir tek önderiniz var, o da Mesih'tir. Her erkeğin baş, Mesih'tir. Tanrı her şeyi onun ayaklarının altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere imanlılar topluluğuna verdi. İmanlı topluluğu, onun temeli olarak İsa'nın üzerine kuruludur. Ve önderi olarak İsa'ya itaat etmelidir. Ne insanlara bağımlı ne de onların kontrolü altında olmalıdır. Birçok kimse, imanlı topluluğunda güvenilir bir konuma sahip olmanın ne yapmaları ve neye inanmaları konusunda diğer insanları yönlendirme hakkı verdiğini iddia eder. Allah böyle bir iddiayı onaylamaz. Kurtarıcı şöyle bildirir: "Hepiniz kardeşsiniz. Herkes şeytanın ayartıcı gücüne maruz kalabilir ve hataya düşebilir. Hiçbir fani varlığın rehberliğine güvenemeyiz. İmanın kayası, İsa'nın imanlı topluluğunda yaşayan varlığıdır. Buna en güçsüz olanlar bile güvenebilir. Kendisinin en güçlü olduğunu sananlar, bu düşüncelerinden vazgeçip İsa'nın gücüne güvenmedikleri sürece kendilerinin en güçsüz kişiler oldukları kanıtlanacaktır. Rab şöyle diyor: İnsana güvenen, insanın gücüne dayanan ve yüreği Rab'dan uzaklaşan kişi lanetlidir. O kayadır, işleri kusursuzdur. Ne mutlu ona sığınanlara." Petrus'un açıklamasından sonra İsa kendisinin Mesih olduğunu hiç kimseye söylememeleri için öğrencileri uyardı. İsa bu uyarıyı Ferisilerin ve din yorumcularının kendisine karşı olan tutumlarından dolayı verdi. Üstelik halk, hatta öğrencileri bile Mesih hakkında öyle yanlış bir anlayışa sahiptiler ki onunla ilgili genel bir açıklama onlara onun karakteri ya da işiyle ilgili gerçekçi bir fikir veremezdi. Fakat İsa gün geçtikçe kendisini onlara kurtarıcı olarak gösteriyordu ve böylece onların Mesih olarak kendisiyle ilgili gerçek bir anlayışa sahip olmalarını istiyordu. Öğrenciler İsa'nın bu dünyada bir kral olarak hüküm sürmesini beklediler. Amacını uzun süre gizlemesine rağmen onun sürekli yoksulluk ve gizlilik içinde kalmayacağına inanıyorlardı. Onun göksel krallığını kuracağı zaman yakındı. Hahamların ve Rabbilerin öfkesinin asla dinmeyeceği, İsa'nın kendi halkı tarafından reddedileceği, bir aldatıcı olarak suçlanacağı ve suçlu biri gibi çarmıha gerileceği gerçeği öğrencilerin hiç düşünmek istemedikleri bir şeydi. Fakat karanlığın gücünün geleceği vakit yaklaşıyordu ve İsa'nın önlerinde kendilerini bekleyen zorlu mücadeleyi onlara açıklaması gerekiyordu. Onların böylesine büyük zorluklar yaşayacak olması onu çok üzüyordu. İsa bu zamana dek onlara kendisinin çekeceği acılarla ve ölümüyle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Nikodim'le yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun." Fakat öğrenciler bunu duymadılar. Zaten duysalardı bile anlayamazlardı. Fakat şimdi onun sözlerini dinleyerek, yaptığı çalışmaları görerek, çevresindeki kişilerin kendisini aşağılamalarına, hahamların karşı çıkmalarına rağmen Petrus'un şu tanıklığına katılıncaya dek İsa ile birlikte olmuşlardı: "Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Şimdi geleceği gizleyen örtünün kalkma zamanı gelmiştir." Bundan sonra İsa, kendisinin Kudüs'e gitmesi, ihtiyarlar, hahamlar ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Öğrenciler sessiz bir şekilde, acı ve keder içinde onu dinlediler. İsa, Petrus'un kendisini Tanrı'nın oğlu olarak kabul ettiğine tanık oldu. Ve şimdi onun, kendisinin acı çekeceği ve öleceğiyle ilgili sözleri ona anlaşılmaz göründü. Petrus bu durum karşısında sessiz kalamadı. Onu bekleyen bu karanlık sondan kurtarmaya çalışırcasına Rabbine sarıldı ve şöyle haykırdı. Allah korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Petrus, Rabbini seviyordu. Fakat İsa, ona kendisini korumak ve acı çekmekten kurtarmak için böyle çaba harcamasını buyurmamıştı. İsa'nın önündeki büyük zorluklara karşı Petrus'un sözlerinin yardımı ve tesellisi yeterli değildi. Onlar, kaybolan bir dünyaya karşı Allah'ın merhamet dolu amacıyla ve İsa'nın kendi örneğiyle öğretmek için geldiği fedakarlık dersiyle uyum içinde değildiler. Petrus, İsa'nın çalışmasında çarmıhı görmeyi arzulamıyordu. Onun sözlerinin bırakacağı etki, İsa'nın kendisinin yolundan gidenlerin üzerinde bırakmayı arzuladığı etkinin tam tersiydi. Bu, kurtarıcıyı o güne kadar söylediği en sert sözlerden birini söylemeye yöneltti. Çekil önümden şeytan, sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin Allah'ın düşünceleri değil, insanın düşünceleridir. Şeytan, İsa'nın cesaretini kırmaya ve onu görevini gerçekleştirmekten vazgeçirmeye çalışıyordu. Petrus, kör sevgisiyle şeytanın aldatmacasına kanıyordu. Karanlıklar prensi onun bu düşüncesinin kaynağıydı. Petrus, şeytanın kışkırtması sonucunda bu sözleri söylemişti. Şeytan çölde, mütevazı ve fedakar olmaktan vazgeçmesi şartıyla İsa'ya dünyanın tüm krallıklarını vereceğini vaat etmişti. Aynı aldatmacayla bu kez onun öğrencisinin yanına geldi. İsa'nın öğrencilerinin gözlerini çevirmesini arzuladığı çarmıha bakmasını engellemek için Petrus'un dünyasal değerlere ilgi göstermesini sağlamaya çalışıyordu. Şeytan, Petrus aracılığıyla İsa'yı kandırabilmek için tekrar çaba harcıyordu. Fakat kurtarıcı bu aldatmacaya kanmadı. O öğrencisini düşünüyordu. İsa'nın mütevazılığının Petrus'u etkileyememesi için şeytan, İsa ile öğrencisinin arasına girdi. İsa bu sözlerini aslında Petrus'a karşı değil, onu kendisinden ayırmaya çalışan şeytana karşı söylemişti. Çekil önümden şeytan! Yanılgıya düşen öğrencimle benim arama girme ki! Petrus'la yüz yüze gelip ona sevgimin sırrını açıklayayım. İsa'nın yeryüzündeki yaşamının büyük acılarla ve tevazuyla dolu olduğu, Petrus'un yavaş öğrendiği ve ona acı veren bir dersti. Petrus, Rabbinin acılarını paylaşmaktan kaçındı. Kızgın fırında böyle bir birlikteliğin bereketini öğrenmeliydi. Uzun bir süre sonra, yıllar süren çalışmalarından yorgun düştüğünde şöyle yazdı. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi garipsemeyin. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi görüldüğünde de coşasınız. İsa kendi yaşamı gibi onların yaşamlarının da fedakarlıkla dolu olması gerektiğini öğrencilerine açıkladı. Öğrencileriyle birlikte onların etrafında bekleyen halka şöyle dedi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin ve çarmıhım yüklenip beni izlesin. Çarmıh, Roma'nın gücünün ürünüydü ve ölümün en zalim ve aşağılayıcı şekliydi. En büyük suçluların infaz yerine kadar çarmıhı taşımaları gerekirdi. Çoğu kez çarmıh onların omuzlarına konmak üzereyken bu işkence aleti üzerlerine bağlanıncaya ve güçleri tükeninceye dek şiddete maruz kalırlardı. Fakat İsa, takipçilerine kendiliklerinden çarmıhlarını alıp kendisinin ardından gelmelerini buyurdu. İsa'nın sözleri öğrenciler için tek anlaşılır olmamasına rağmen onların kendisine olan bağlılıklarını, yani kendisinin uğruna ölümü göze alan bağlılıklarını işaret ediyordu. Onların kendilerini tamamen teslim etmeleri gerektiğini bu sözler en iyi şekilde açıklıyordu. Fakat İsa bunların hepsini onların iyiliği için kabul etmişti. Bizler kaybolurken İsa gökyüzünü arzu edilmesi gereken bir yer olarak görmedi. O, gökyüzünün görkemini büyük acılarla, hakaretlerle dolu bir yaşam ve korkunç bir ölüm için bıraktı. Gökyüzünün paha biçilmez hazinelerinde zengin olan İsa, dünyadaki yaşamında yoksul oldu. Öyle ki onun yoksulluğuyla bizler zengin olabilelim. Bizler onun geçtiği yolu izlemeliyiz. İsa'nın uğruna öldüğü kişiler için sevgi, insanın kendi benliğini feda etmesi demektir. Allah'ın çocuğu olan kişi, kendisini dünyanın kurtarılması için aşağıya sarkıtılan zincirin bir halkası olarak ve karanlığın içinde kaybolmuş olanları arayıp bularak, onları kurtarmak üzere merhamet dolu planını gerçekleştirmesi için İsa ile birlikte çalışan kişi olarak görmelidir. Bir imanlı, kendisini Allah'a adadığının ve İsa'nın karakterini dünyaya göstermesi gerektiğinin her zaman farkında olmalıdır. İsa'nın yaşamında görülen fedakarlık, sevgi ve şefkat, Allah için çalışan herkesin yaşamında tekrar görülmelidir. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. Bencillik ölüm demektir. İşlevi sadece kendi alanıyla sınırlı olan bedenin hiçbir organı yaşayamaz. Eğer kalp, bedenin her yanına yaşam veren kanı gönderemezse, gücünü kaybeder. Bizim yaşamımızı sağlayan kan gibi, İsa'nın sevgisi de onun gizemli bedeninin her bölümünde dolaşır. Bizler bir bedenin üyeleriyiz. Diğer insanları kardeşi olarak görmeyen her ruh yok olacaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp canından olursa, bunun ona ne faydası olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İsa, o anki yoksulluğunun ve mütevazılığının ötesinde öğrencilerine görkemli bir şekilde gelişini işaret etti. Dünyevi bir krallığın görkemiyle değil, Allah'ın görkemi içinde ve gökyüzünün melekleriyle birlikte gelişini işaret etti. O, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Onları yüreklendirmek için şu vaadi verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde geldiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. Fakat öğrenciler onun sözlerini anlayamadılar. İsa'nın vaat ettiği görkem onlara çok uzaklardaymış gibi görünüyordu. Onların o an için gördükleri tek şey onun yoksulluk, tevazu ve acılar içindeki yaşamıydı. Mesih'in krallığı ile ilgili büyük beklentilerinden vazgeçmeleri mi gerekiyordu? Efendilerinin Davut'un tahtına geçtiğini göremeyecekler miydi? İsa, mütevazı bir yaşam sürerek insanlar tarafından hor görülecek, reddedilecek ve en sonunda ölüme mi mahkum edilecekti? Öğrencilerin yüreğini derin bir üzüntü sardı. Çünkü onlar öğretmenlerini seviyorlardı. Tanrı'nın oğlunun niçin bu şekilde hor görülmesi, büyük eziyetlere katlanması, evsiz, yurtsuz bir şekilde sürekli bir yerden diğerine göç etmesi gerektiğini anlayamıyorlardı. Ve bu, onları şüphe duymaya yöneltiyordu. Kendisine iyi davranılmayacağım bildiği ve daha önce öğrencilerine bundan söz ettiği halde niçin hala Kudüs'e gitmeyi istediğini anlamıyorlardı. Böyle bir kadere nasıl razı olabilirdi? Ve onları kendisini bulmadan önce kayboldukları karanlıktan daha büyük bir karanlık içinde nasıl bırakabilirdi? Öğrenciler Filipus Sezariyesi bölgesinde İsa'nın Herod ve Kayafa'dan uzak olduğunu düşünüyorlardı. İsa'nın Yahudilerin nefretinden ya da Romalıların gücünden korkması için hiçbir sebep yoktu. Ferisilerden uzak olan bu bölgede niçin çalışmamalıydı? Niçin kendisini ölüme teslim etmeliydi? Eğer kendisi ölecekse, onun krallığı ölüler diyarının kapılarının direnemeyeceği kadar sağlam bir temel üzerine nasıl kurulacaktı? Bütün bu sorular öğrenciler için bir sırdı. Onlar şimdi tüm umutlarının yıkılacağı şehre doğru Cerile Gölü kıyıları boyunca yolculuk ediyorlardı. İsa ile tartışmaya çalışmadılar. Fakat gelecekte neler olacağı ile ilgili sessizce ve kederli bir ses tonuyla kendi aralarında konuştular. Tüm şüphelerine rağmen bazı beklenmedik olayların öğretmenlerinin bu kötü durumunu değiştirebileceği düşüncesine kapıldılar. Böylece yüreklerini derin bir üzüntü ve şüphe sardı. Uzun ve kederli 6 gün boyunca hem umutlandılar hem de endişe ettiler. Bu bölüm Matta 16, ayet 13 ila 28, Markos 8, ayet 27 ila 38 ve Luka 9, ayet 18 ila 27'ye dayanmaktadır.